Ayrım 4.
Paltolardan birinin yan cebinin biraz şişmiş olduğunu ayrımsadım. Yaklaştım ve kabarıklığın dikdörtgen biçiminden bu biraz şişmiş cebin içinde ne olduğunu anladım. Bir kitap. Dizlerim titremeye başladı. Bir kitap. 4 aydır elime kitap almamıştım ve içinde insanın art arda sıralanmış sözcükler, satırlar, sayfalar ve yapraklar görebileceği, başka, yeni, şaşırtıcı düşünceleri okuyabileceği, tanıyabileceği, beynine alabileceği bir kitabın hayali bile insanı hem coşturuyor hem de uyuşturuyordu. Gözlerim bu kitabın cepte oluşturduğu kabarıklığa hiç kıpırdamadan bakıyordu. Sanki paltonun orasını yakıp bir delik açmak istercesine ışıldıyorlardı o içi görünmeyen yere doğru. Kendimi daha fazla tutamadım. Elimde olmadan yaklaştım. En azından kumaşın üzerinden ellerimle bir kitaba dokunabilecek düşüncesiyle parmaklarımdaki sinirleri tırnaklarıma kadar uyuşturdu. Neredeyse farkında olmadan giderek yaklaşıyordum. Neyse ki gardiyan bu tuhaf davranışımı ayrımsadı. 2 saat dimdik ayakta duran bir insanın biraz duvara dayanmak istemesi ona doğal göründü belki de. En sonunda paltoya iyice yaklaşmıştım ve fark ettirmeden ona dokunabilmek için ellerimi bilerek arkama saklamıştım. Kumaşa dokundum ve gerçekten de kumaşın arkasında dikdörtgen bir şey, bükülebilen ve hafifçe hışırdayan bir şey hissettim. Bir kitap, bir kitap. Ve ansızın çılgınca bir düşünceye kapıldım. Kitabı çal. Belki becerirsin bunu. Onu hücrene gizleyebilir ve sonra okuyabilirsin, okuyabilirsin. En sonunda yeniden bir şey okuyabilirsin. Bu düşünce aklıma gelir gelmez güçlü bir zehir etkisi yaptı. Bir anda kulaklarım uğuldamaya ve kalbim küt küt atmaya başladı. Ellerim buz kesti. Titremelerini engelleyemiyordum. Ama ilk sersemliği atlattıktan sonra sessiz ve sinsice gözlerimi gardiyandan ayırmadan daha da yaklaştım paltoya. Arkama gizlediğim ellerimle kitabı ite ite cepten yukarı çıkarmaya başladım. Sonra elimi uzattım. Hafifçe, dikkatle çektim ve küçük, pek de kalın olmayan kitap birden elimdeydi. Ancak o zaman korktum yaptığımdan. Ama artık geri dönemezdim. Peki nereye koyacaktım kitabı? Arkamdan kemerimin altına sokuşturdum. Oradan da yavaş yavaş kalçamın üzerine ittim. Böylece yürürken elimi asker gibi yanıma yapıştırıp pantolon dikişinin üstünden tutabilecektim onu. İlk deneme başarılı oldu. Giysi dolabından uzaklaştım. 1 adım, 2 adım, 3 adım. İşe yaradı. Kolumu sıkıca kemerime bastırırsam kitabı yürürken tutabiliyordum. Derken sorgulama başladı. Beni her zamankinden fazla zorladı. Çünkü soruları yanıtlarken söylediklerime aklımı vermek yerine her şeyden önce kitabı fark ettirmeden tutmaya çalışıyordum bütün gücümle. Neyse ki sorgulama bu kez kısa sürdü ve kitabı kazasız belasız odama götürdüm. Bütün ayrıntılarla zamanınızı almak istemiyorum ama yürürken kitap bir kere tehlikeli bir biçimde pantolondan kaydı ve eğilip onu tekrar kemerin altına itmek için öksürük tutmuş gibi yapmam gerekti. Ama bu kitapla cehennemime geri dönmek ne olağanüstü bir andı. En sonunda yalnızdım ama hiç de yalnız sayılmazdım. Hemen kitabı kaptığımı, gözden geçirdiğimi, okuduğumu sanıyorsunuz herhalde. Kesinlikle hayır. Bir kitabım olmasının sevincini doya doya yaşamak istiyordum önce. Bu çaldığım kitabın ne çeşit bir kitap olduğunu düşlemenin sevinci ağırdan almama yol açıyor ve beni olağanüstü heyecanlandırıyordu. Her şeyden önce harfler çok küçüktü, çok çok fazlaydı. Bir sürü ince yaprak vardı. Böylece uzun uzun okuyabilecektim. Ve sonra beynimi zorlayacak, düz olmayan, basit olmayan, tersine insanın öğrenebileceği, ezberleyebileceği bir yapıt olmasını diledim. Örneğin bir şiir kitabı, en iyisi Ne Cüretkâr Bir Düş, Goethe ya da Homeros. Ama en sonunda hırsıma, merakıma daha fazla engel olamadım. Gardiyan kapıyı aniden açacak olursa beni enselemesin diye yatağa uzandım, titreyerek kemerimin altından kitabı çıkardım. Bakar bakmaz düş kırıklığına uğradım, hatta yoğun bir öfkeye kapıldım. Bu kadar büyük bir tehlikeyi göze alarak ele geçirdiğim, bu kadar büyük bir beklentiyle sakladığım kitap bir satranç albümüydü. 150 ustanın oyunundan oluşan bir toplamaydı. Kilit altında olmasaydım o ilk öfkeyle kitabı açık bir pencereden fırlatırdım. Çünkü bu saçma sapan şeyle ne yapabilirdim ki? Delikanlıyken lisede ötekilerin çoğu gibi benim de sıkıntıdan zaman zaman bir satranç tahtasının yanına uğradığım olmuştu. Ama bu kuramsal şey benim ne işime yarardı ki? İnsan bir rakip olmadan satranç oynayamaz ki, hele taşlar ve tahta olmadan hiç oynayamaz. Yine de belki okunacak bir şey, bir giriş, bir yönlendirme yazısı keşfederim diye sayfaları isteksizce karıştırdım. Ama her bir usta oyununun çıplak, kare diyagramları ve altlarında ilk önce anlayamadığım A2, A3, AF1, G3 gibi işaretlerden başka hiçbir şey bulamadım. Bunların hepsi anahtarını bulamadığım bir çeşit cebir gibi geldi bana. A, B, C harflerinin uzunlamasına sıralar, birden 8'e kadar sayıların da çapraz sıralar için olduğunu ve her bir taşın o anki konumunu belirttiğini yavaş yavaş çözdüm. Böylece salt grafik diyagramlar bir dile dönüştü. Belki de hücremde bir çeşit satranç tahtası kurabilir ve sonra bu oyunların aynısını oynamaya çalışabilirim diye düşündüm. Tıpkı gökten inmiş bir mucize gibi yatak çarşafımın tesadüfen iri kareli olduğunu fark ettim. Doğru katlayınca 64 kareyi oluşturmayı başardım. Önce ilk sayfasını koparıp kitabı somyanın altına sakladım. Sonra ekmeğimden kopardığım küçük parçaları birleştirip gülünç ve yumuk yumuk satranç taşları yapmaya başladım. Şah vezir falan. Bitmek bilmeyen bir uğraştan sonra en sonunda satranç kitabında gösterilen konumların aynısını kareli yatak örtüsünün üzerinde oluşturabilmeyi başardım. Ama bütün oyunu yeniden oynamaya çalışınca ötekilerden ayırmak için yarısının rengini tozla koyulaştırdığım gülünç ekmek taşlarında hiçbir şey beceremedim önce. İlk günlerde sürekli şaşırdım. Bu bir tek oyuna 5 kare, 10 kare, 20 kare tekrar baştan başlamam gerekirdi. Ama yeryüzünde kimin, hiçliğin küresi olan benim kadar yararsız ve kullanılmayan zamanı vardı ki? Kim bu kadar hırs ve sabırla doluydu? 6 gün sonra oyunu hiç şaşırmadan sonuna kadar oynadım. Ondan 8 gün sonra satranç kitabındaki konumları gözümün önüne getirmek için yatak çarşafındaki ekmek parçalarına bile gerek duymadım ve bir 8 gün daha sonra kareli yatak çarşafı da gereksiz oldu. Başlangıçta soyut gelen A1, A2, C7, C8 gibi işaretler beynimin içinde görsel, plastik konumlara dönüştü kendiliğinden. Değişiklik başarıyla uygulanmıştı. Satranç tahtasını taşlarıyla birlikte beynimin içine yansıtmıştım ve yalnızca formülleri kullanarak o anki konumu bir bakışta anlıyordum. Tıpkı bütün sesleri ve uyumlarını duymak için notalara şöyle bir bakmanın deneyimli bir müzisyene yetmesi gibi. Bunu izleyen 14 günün sonunda kitaptaki her oyunu kolayca, ezbere ya da profesyonellerin dediği gibi gözü kapalı oynayabiliyordum. Küstah hırsızlığımın bana ne kadar büyük bir iyilik yaptığını ancak anlamaya başlıyordum. Çünkü birdenbire bir uğraşım olmuştu. İsterseniz mantıksız, amaçsız olduğunu söyleyin ama çevremdeki hiçliği yok eden bir uğraştı bu. 150 turnuva oyunuyla odanın ve zamanın boğucu tek düzeliğine karşı kusursuz bir silah geçmişti elimi. Yeni uğraşımın çekiciliğini koruması için o andan başlayarak her günü bir güzel böldüm. Sabahları 2 oyun, öğleden sonraları 2 oyun, akşamları da hızlı bir tekrar. Daha önce jelatin gibi biçimsizce uzayan günlerim böylece doldu. Kendimi yormadan bir şeyle uğraşmış oluyordum. Çünkü satrancın eşsiz bir yararı vardı. Tinsel enerjinin daracık bir alana yönlendirilmesiyle en ağır düşünce eğiliminde bile beyni gevşetmiyor, tersine kıvraklığını ve esnekliğini artırıyordu. Önceleri usta oyunlarını makine gibi oynarken zamanla içinde sanatsal, heves dolu bir anlayış uyanmaya başladı. Saldırı ve savunmanın inceliklerini, hilelerini ve güçlüklerini öğrendim. İleriye görme, bileşimler yapma, çabuk karşılık verme yöntemlerini kavradım. Ve insanın bir şairin dizelerini bir iki satırdan anlaması gibi her bir satranç ustasının kişisel tarzını bir bakışta tanır oldum. Yalnızca zamanı doldurmak için başlayan bu uğraş zevke dönüştü. Ve Ajekin, Lasker, Bogoljubov, Tartakovur gibi büyük satranç otoriteleri yalnızlığımda bana candan dost oldular. Taşların sonsuz yer değiştirmesi sessiz hücreyi her gün canlandırıyordu. Ve düzenli alıştırma yapmam sayesinde düşünme yeteneğim sarsılmış kesinliğini yeniden kazandı. Beynimin tazelendiğini ve hatta sürekli düşünmeye zorlandığı için sanki bilendiğini hissediyordum. Daha kesin ve dikkatli düşünüyor olmam her şeyden önce sorgulamalarda ortaya çıkıyordu. Satrançta savunma yaparken blöflere ve gizli hilelere karşı bilmeden ustalaşmıştım. O andan başlayarak sorgulamalarda bir daha açık vermedim. Hatta Gestapo'nun bana yavaş yavaş belirgin bir saygıyla bakmaya başladığını düşünüyordum. Ötekilerin hepsini pes ettiklerini görünce böyle sarsılmaz bir direnme gücünü hangi gizli kaynaklardan aldığımı soruyorlardı birbirlerine belki de. O kitaptaki 150 oyunu her gün düzenli olarak yeniden oynadığım bu mutlu dönemin aşağı yukarı 2,5 ay sürdü. Sonra beklenmedik bir biçimde ölü bir noktaya geldim. Ansızın yeniden hiçlikle karşı karşıya buldum kendimi. Çünkü her bir oyunu 20 ya da 30 kez oynadıktan sonra yeni olmanın, şaşırtıcı olmanın getirdiği çekiciliği yitirdiler. Önceleri beni heyecanlandıran, kanımı kaynatan güçleri zayıfladı. Her hamlesini çoktan ezberlediğim oyunları tekrar tekrar oynamanın ne anlamı vardı ki? İlk açılışı yapar yapmaz gerisi kendiliğinden aklımda beliriyordu. Artık sürpriz, gerilim, sorun kalmamıştı. Kendimi oyalamak için artık sonsuz olamadığım düşünsel zorlanmayı yaratmak için başka oyunlar içeren başka bir kitap gerekliydi bana aslında. Ama bu kesinlikle olanaksız olduğundan bu tuhaf çılgınlıktan kurtulmanın tek bir yolu kalıyordu. Eski oyunların yerine yenilerini bulmalıydım. Kendimle, daha doğrusu kendime karşı oynamaya çalışmalıydım. Bu oyunlar, oyunun yarattığı tinsel durum üzerine ne dereceye kadar kafa yorduğunuzu bilmiyorum. Ama rastlantıdan tümüyle kopmuş bir düşünce oyunu olan satrançta, kendine karşı oynamak istemenin mantıksal açıdan bir saçmalık olduğunu anlamak için fazla düşünmeye gerek yok sanırım. Satrancın çekiciliği temelde bir tek şeyden kaynaklanır. Stratejisinin farklı beyinlerde, farklı biçimlerde gelişmesinden. Bu tinsel savaşta siyah, beyazın o an hangi manevrayı yapacağını bilemez ve sürekli tahminler yürütmeye ve çıkış yolları bulmaya çalışır. Öte yandan beyaz da siyahın hain amaçlarını anlamaya ve baltalamaya uğraşır. Siyah ve beyazı aynı kişi oynarsa tutarsız bir durum ortaya çıkar. Aynı beyin bir yandan bir şeyi bilmek, öte yandan bilmemek durumundadır. Beyaz olarak oynarken bir dakika önce siyah olarak istediği ve amaçladığı şeyleri kafasından silip atabilmelidir. Böyle bir ikili düşünme bilincin tümüyle bölünmesini gerektirir aslında. Beyin işlevinin mekanik bir alette olduğu gibi istendiği an açılıp kapanmasını ister. Yani satrançta kendine karşı oynamak, kendi gölgenin üstünden atlamak gibi bir çelişkidir. Söz uzatmayayım. Aylarca çaresizlik içinde bu olanaksız, bu saçma şey üzerinde çalıştım. Ama keçileri kaçırmamak ya da bir akıl hastalığına yakalanmamak için bu saçmalıkla uğraşmaktan başka seçim şansım yoktu. Çevremdeki korkunç içliğin beni boğmaması için kendimi siyah ve beyaza bölmeyi en azından denemek durumunda kaldım. Doktor B. şezlonglarda arkasına yaslandı ve bir dakikalığına gözlerini kapadı. Rahatsız edici bir anıyı zorla bastırmak istiyordu sanki. Dinletleyemediği o tuhaf seyirme ağzının sol köşesinde yeniden belirdi. Sonra şezlongunda biraz doğruldu. İşte böyle. Bu noktaya kadar size her şeyi oldukça anlaşılır bir dille açıkladığımı umuyorum. Ama gerisini de bu kadar açık anlatabileceğimden pek emin değilim ne yazık ki. Çünkü bu yeni uğraş beyni öyle çok zorluyordu ki her türlü öz denetimi olanaksız kılıyordu. Satrancı kendine karşı oynamak istemenin bence saçmalık olduğunu size daha önce söyledim. Ama gerçek bir satranç tahtasıyla bu saçmalığın bile ufak da olsa bir şansı olurdu. Çünkü satranç tahtasının gerçekliği yine de belirli bir uzaklık, somut bir dışsallık yaratır. Gerçek taşları olan gerçek bir satranç tahtasının başında insan düşünmek için ara verebilir. Masanın bir o yanında, bir bu yanında durabilir ve böylece durumu bir siyah açısından, bir beyaz açısından ölçüp tartabilir. Ama bu kavgaları düşsel bir alanda kendime karşı ya da diyelim ki kendimle yapmak durumunda kaldığım için 64 kare üzerindeki o anki konumu aklımda çok iyi tutmam gerekiyordu. Üstelik yalnız anlık konumu değil, her iki rakibin ileriki olası hamlelerini de hesaplamalıydım. Hem de bütün bunların kulağa ne kadar saçma geldiğini biliyorum, 2 ve 3 katını canlandırmalıydım gözümde. Hayır, 6 katını, 8 katını, 12 katını. Hem siyah hem de beyaz için hep 4-5 hamle ilerisini görmeliydim. Bu çılgınlığın ayrıntılarına indiğim için beni bağışlayın. İmgelemin soyut alanındaki bu oyunda hem beyaz hem de siyah olarak 4-5 hamleyi önceden hesaplamam gerekiyordu. Yani oyunun gelişimi içinde ortaya çıkan sonuçları adeta iki beyinle önceden belirlemeliydim. Beyazın beyni ve siyahın beyniyle. Ama yaptığım çılgın deneyin en tehlikeli yanı böyle ikiye bölünmem değil. Oyunları tek tek düşünüp bulurken bir anda yerin ayaklarımın altından kayması ve boşluğa yuvarlanmamdı. Geçen haftalarda yaptığım gibi usta oyunlarını yeniden oynamam sonuçta tekrarlanan bir iş olmuştu. Var olan bir maddenin yeniden üretilmesiydi ve şiir ezberlemekten ya da yasaları aklımda tutmaktan daha güçlü değildi. Sınırlı, disiplinli bir eylemdi. Bu nedenle de kusursuz bir tinsel alıştırmaydı. Sabah ve öğleden sonraları çalıştığım ikişer oyunum heyecan duymadan yerine getirdiğim belli bir ödevdi. Benim için normal bir uğraşın yerini tutuyordu. Üstelik bir oyun sırasında yanılırsam ya da nasıl devam edeceğimi bilemezsem her zaman kitaba başvurabilirdim. Bu eylemin bozuk sinirlerime iyi gelmesinin ve beni yatıştırmasının nedeni yabancı oyunları yeniden oynamanın beni oyunun içine sokmamasıydı. Siyah ya da beyazın yenmesi benim için fark etmiyordu. Şampiyonluk kupası için kapışanlar Ajekin ya da Bogolcu boğdu ve benim için kendi benliğim, aklım, ruhum izleyici, uzman olarak her oyunun özellikleri ve güzelliklerinin keyfini çıkarıyordu. Ama kendime karşı oynamaya kalkıştığım andan itibaren bilinçsizce meydan okumaya başlıyordum. Siyah ve beyazdan oluşan her iki bende yarışa girişmeden edemiyordu. Ve her ikisi de yenmek, kazanmak için kendine göre bir hırsa, bir sabırsızlığa kapılıyordu. Siyah olan ben, beyaz olan benim yapacağı her hamleyi heyecanla bekliyordu. Bir tanesi bir yanlış yapınca öteki ben sevinçten havalara uçuyordu. Ve aynı anda da kendi beceriksizliğine kızıyordu. Bütün bunlar mantıksız görünüyor ve gerçekte normal bir insanda normal koşullar altında böyle yapay bir şizofreni, tehlikeli boyutta bir uyarılmadan kaynaklanan böyle bir bilinç bilinmesi olması düşünülemez. Ama her türlü normallikten zorla kopartılmış olduğumu unutmayın. Suçsuz olmasına karşın hapsedilmiş, aylardır tek başına bırakılarak kurnazca işkence yapılmış bir tutukluydum ben. Birikmiş öfkesini uzun zamandan beri herhangi bir şeye boşaltmak isteyen bir insandım. Ve kendime karşı oynadığım bu mantıksız oyundan başka bir şeyim olmadığı için öfkem, intikam, hevesim fanatik bir biçimde bu oyuna yöneldi. İçimdeki bir şey haklı çıkmak istiyordu ve savaşabildiğim tek şey içimdeki bu öteki bendi. Böylece oyun sırasında neredeyse delice bir heyecana kapılmaya başladım. Başlangıçta sakin ve düşünüp taşınarak oynamıştım. Kendimi fazla zorlamamak için bir oyundan ötekine geçerken ara vermiştim. Ama gerilmiş sinirlerim yüzünden yavaş yavaş sabrım tükendi. Beyaz ben bir hamle yapar yapmaz, siyah ben hırsla saldırıyordu. Ama bir oyun biter bitmez hemen ötekine koyuluyordum. Çünkü her seferinde iki benden biri ötekine yeniliyor ve rövanş istiyordu. O aylar boyunca hücremde bu çılgınca enerjiyle kendime karşı kaç tane oyun oynadığımı yaklaşık olarak bile söyleyemem. Belki bir tane, belki de daha fazla. Kendimi kurtaramadığım bir düşkünlüktü bu. Gece gündüz fil, piyade, kale ve şahtan, A, B ve C'den, mat ve çifte hamleden başka bir şey düşünmüyordum. Bütün benliğim ve duygularımla o kareli alana çakılıp kaldım. Oyun sevinci oyun hevesine dönüşmüştü. Oyun hevesi oyun dürtüsüne, çılgınlığa, yalnızca uyanık olduğum saatleri ele geçirmekle kalmayıp yavaş yavaş uykuma da sızan tutkulu bir öfkeye. Tek düşünebildiğim satrançtı. Satranç hareketleri, satranç problemleriydi. Bazen alnımda ter damlacıklarıyla uyanıp uykuda bile bilinçsizce oynamayı sürdürdüğümü ayrımsıyordum. Ve düşümde insanlar görürsem yalnızca filin, kalenin hareketlerini, atın ileri geri atlamasını gerçekleştirirken görüyordum onları. Sorgulamaya çağrıldığımda bile ifadem üzerinde kafamı toplayamıyordum. Son sorgulamalarda kendimi oldukça karmaşık dile getirdim sanırım. Çünkü sorgulayıcılar bazen anlamsız gözlerle baktılar bana. Ama onlar soru sorarken ve aralarında konuşurken ben gerçekte uğursuz bir açgözlülükle hücreme geri götürülmeyi, böylece oyunumu, delice oyunumu sürdürmeyi bekliyordum yalnızca. Yeni bir oyun ve bir tane daha, sonra bir tane daha. Oyunumu yarıda kesen her şey bana batıyordu. Gardiyanın hapishane hücresini temizlediği 15 dakika bana yemek getirdiği 2 dakika ateşi sabırsızlığımı körüklüyordu. Bazen akşamları kaseyi elimi bile sürmüyordum. Oyun oynarken yemek yemeyi unutuyordum. Bedensel olarak duyumsadığım tek şey korkunç bir susuzluktu. Sürekli düşünmenin ve oynamanın yol açtığı ateş olsa gerekti bunun nedeni. Şişeyi tepeme 2 dikişte bitiriyor ve biraz daha su getirmesi için gardiyana yalvarıyordum. Bununla birlikte bir an sonra dilim damağım yine kurumuş oluyordu. En sonunda oyun oynarken zaten sabahtan akşama kadar başka bir şey yapmıyordum artık. Duyduğum heyecan o kadar arttı ki bir an bile yerimde oturamaz oldum. Oyunlar üzerinde kafa yorarken durmaksızın bir aşağı bir yukarı gidip geliyordum. Oyunun sonu yaklaştıkça hep daha hızlı, daha hızlı, hep daha ateşli gidip geliyordum. Kazanma, yenme, kendi kendimi yenme hırsı yavaş yavaş bir çeşit öfkeye dönüştü. Sabırsızlıktan titriyordum. Çünkü her zaman içindeki satranç oyuncularından biri ötekine göre yavaş oynuyordu. Biri ötekini harekete geçiriyordu. Size çok gülünç gelebilir ama içimdeki benlerden biri ötekine yeterince hızlı karşılık vermezse kendi kendimi azarlamaya başlıyordum. Daha hızlı, daha hızlı ya da ileri, ileri. İçinde bulunduğum bu durumun tinsel açıdan aşırı uyarılmanın bütünüyle patolojik bir biçimi olduğunu bugün çok iyi biliyorum elbette. Ve bunu tanımlamak için tıbbın bilmediği bir addan başkası gelmiyor aklıma. Satranç zehirlenmesi. En sonunda bu tek yönlü düşkünlük yalnızca beynimi değil, bedenimi de sarmaya başladı. Zayıfladım, rahat uyuyamıyordum. Uyanırken kurşun gibi göz kapaklarımı açmak için her seferinde özel bir çaba göstermem gerekiyordu. Bazen kendimi o kadar güçsüz hissediyordum ki elime aldığım su bardağını zar zor dudaklarıma götürüyordum. Ellerim öylesine titriyordu ama oyun başlar başlamaz delice bir güç sarıyordu beni. Ellerimi yumruk yapıp bir aşağı bir yukarı koşuşturuyordum. Boğuk ve kötü bir sesle kendi kendime şah ya da mat diye bağırışımı sanki bir sis perdesinin arkasından duyuyordum bazen. Bu korkunç, anlatılmaz durumun nasıl patlak verdiğini ben bile bilmiyorum. Tek bildiğim bir sabah uyandım ve bu öncekilerden farklı bir uyanmaydı. Bedenim sanki benden ayrılmıştı. Gevşek ve rahat yatıyordum. Aylardır tatmadığım yoğun, tatlı bir yorgunluk çökmüştü göz kapaklarıma. Öyle sıcak ve hoş bir duyguydu ki bu, gözlerimi açıp açmamaya ilk başta karar veremedim. Dakikalarca uyanık yattım ve üzerimdeki bu ağırlığın zevkten uyuşmuş duyularla tembel tembel yatmanın tadını çıkardım. Bir an arkamda sesler duydum sandım. Bir şeyler söyleyen insan sesleri. Ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Çünkü aylardır, yaklaşık bir yıldır sorgu hakimlerinin sert ve keskin ve kötü sözlerinden başka bir şey duymamıştım. Düş görüyorsun dedim kendi kendime. Düş görüyorsun. Sakın gözlerini açma. Bırak bu düş devam etsin. Yoksa çevrende yine o lanet hücreyi, sandalyeyi, leğeni, masayı ve o hep aynı desenli duvar kağıdını görürsün. Düş görüyorsun. Görmeye devam et. Ama merak ağır bastı. Yavaşça ve dikkatle gözlerimi açtım. Ve mucize. Başka bir odadaydım. Otel hücremden daha geniş, daha ferah bir odada. Parmaklığı olmayan bir pencereden içeriye özgürce ışık giriyordu. Ve donuk yüzlü yangın duvarımın yerine ağaçlar, rüzgarda salınan yeşil ağaçlar görünüyordu. Beyaz ve pürüzsüz duvarlar parlıyordu. Üstünde beyaz ve yüksek bir tavan vardı. Gerçekti bunlar. Yeni, yabancı bir yatakta yatıyordum. Düş değildi bu. Arkamda insanlar alçak sesle fısıldıyordu. Şaşkınlıkla elimde olmadan ani bir devinim yapmış olmalıyım. Çünkü arkamdan yaklaşan adım sesleri duydum. Bir kadın usulca yanıma sokuldu. Başında beyaz başlık olan bir kadın, bir hemşire. Çok heyecanlandım. Bir yıldan beri kadın yüzü görmemiştim. Bu hoş görüntüye baktım. Yabanıl, kendinden geçmiş bir bakış olsa gerekti bu. Çünkü kadın, sakin olun, sakin olun diye yatıştırmaya çalıştı beni. Ama ben yalnızca sesine kulak kabarttım. Bu konuşan bir insan değil miydi? Yeryüzünde beni sorgulamayan, bana işkence yapmayan bir insan var mıydı gerçekten? Üstelik akıl almaz bir mucize, yumuşak, sıcak, neredeyse sevecen bir kadın sesi. Aç gözlerle ağzına bakıyordum. Çünkü sanki cehennemde geçen bu bir yıl içinde bir insanın başka biriyle iyilikle konuşabileceğine inanmaz olmuştum. Bana gülümsedi, evet gülümsedi. Demek iyilikle gülümseyebilen insanlar vardı hala. Sonra uyarır gibi parmağını dudaklarına götürdü ve usulca uzaklaştı.